New York'tan hepinize esenler arkadaşlar. Ben Tuğrul Şengül. Bir başka podcast ile karşınızdayım. Bugün değerli bir konum var. Yani konuğum yok yanımda bugün. Uzun bir süre sonra tek başıma bir podcast kaydetmeye karar aldım. Aslında daha önce böyle bir karar almıştım. Yalnızca o sırada bir arkadaşımın beni aramasıyla o podcast bölündü ve bir daha hiç devam edilmedi. Öyle kaldı. Bu konuk alma adetini nereden alıştım bilmiyorum. Konuk bulmak da çok zor bu arada arkadaşlar. Yani birazcık da bu işin detaylarını size anlatayım. Yani ne yaparsanız yapın insanları bulmak çok zor. Yani bir podcast'e belki yakalıyorsunuz ama işte sonra geçen gün baktım bir yılda 22 tane podcast yayınlamışım. İyi bir performans değil. Ama yaptığımız birçoğu işin arasında buna da vakit ayırdığımız için... Yani bilmiyorum, o konukla podcast yapmanın bir zevki var. Yani ben konuk tanıyorum her şeyden önce. Yani konuştuğum insanlar da genelde özel insanlar oluyor. Bir şeyleri yapmış, bir şeyleri konuşabileceğimiz insanlar oluyor. Ve bunlarla, yani bu insanlarla podcast yapmak ayrı bir güzellik benim için. Ama onun harici benim, yani ne bileyim, ilk başlarda tek başıma podcast yaptığım zaman haftada 2-3 tane attığımı biliyorum ilk başladığım zaman. Zaten ne başımıza geliyorsa bu işi doğru düzgün götürememekten geliyor. Yani Türk gibi işe başla, Alman gibi bitir demişler. Biz de Türk gibi işe başladık, Türk gibi bitirdik sonra. Evet, hani sonra niye dinlenmeler düştü, sonra niye ilgi alaka düştü, düşüyor da. Instagram'da da bu arada böyle birazcık da sizinle dertleşeyim sevgidiğer dinleyicilerim. Bu arada da herhalde en ses kalitesi yüksek podcast'imiz olacak. Bir de yani öyle de bir sıkıntısı var. Mesela arkadaşlar konuk alıyorsunuz. Skype üzerinden kayıt yapıyorsunuz. Şimdi ben her yere yanımda mikrofonumu taşıyamıyorum. Ben her yere yanımda mikrofonumu taşıyamadığım gibi konuk aldığım insanlara da şimdi mikrofon soramıyorum. Hani tamam, böyle şeyler Amerika'da ucuz. Ben $20 verdim. Çok prof bir. Yani şu an... Onunla falan rap yapabilirim yani. Çok kaliteli bir şarkı kaydı yapabilirim yani $20'lık mikrofonumla. Ama mesela yani Türkiye'den konuk aldığımı düşündüğüm zaman onun $20'lık şey 200 lira yani Türkiye'de. Genelde öyle oluyor. Genelde böyle yani kuru zaten 6'ya kuru çeviriyorsunuz. Kârda biz işte... Vergisiydi, o suydu, bu suydu. Genelde şey oluyor, 10 katına çıkıyor fiyat. Yani hemen hemen her şeyde böyle. Mesela $200 Beats'ler, $200-$210 falan. Ama bunların, özür dilerim, bunların Türkiye fiyatları 2000-2200 lira falan. Böyle bir durum söz konusu. Yani hani insanlara da söyleyemiyorsun. Ya bazen ben de bilgisayarımın mikrofonuyla kayıt yapıyorum. Hani bazen yakınlaşıyorum, bazen uzaklaşıyorum. O konuda sıkıntı oluyor ve işte podcastler çok uzun sürüyor. Kendi amatörlüğümle kendimi de kabul edeyim. Yani kendime de bir öz eleştiri yapayım. Kendimi kabul edeyim. Doğru bir tabir olmadı. Öz eleştiri yapmak gerekirse ben de bazen amatörlükler yapıyorum. Bazen işte uzaklaşıyorum, yakınlaşıyorum falan. Yani böyle şey edasına girmek de istemiyorum. Orta yaşlarda bir işte... Nasıl diyeyim, bir gazeteci var işte basında adı duyulmuş Twitter'ın en peak zamanında işte bir 300-500 bin takipçi kasmış. İşte o Gezi döneminden falan. Şimdi de YouTube yaparken işte beceremeyip ya öyle öğreniyoruz falan demeyeceğim. Ya işte şey de oluyor bir de arkadaşlar. Bununla yani konuk aldığınız zaman o konukla program doğru gitmiyorsa bu tarz şeyler etkiliyor da sizi. Yani mesela program yapıyorsunuz, o sırada kayıt yaptığınız sırada kayıt istediğiniz gibi gitmiyor. Niye? Hani sen mesela ben mesela burada podcast yayını yaparken bir nevi radyo titizliğiyle yapıyorum. Yani tamam, çok rahat konuşuyoruz, birçok konuda çok rahat anlatıyoruz ama... Yani ben bir radyo titizliğiyle hani sessiz üst üste binmemeli, bağırış çağırış olmamalı, bir hengame olmamalı, benim kontrolümün altında gelişmesi gereken her şey, yani gelişmesi gerekiyor her şey ama işte böyle olmuyor. Bazen kontrolden çıktığı zaman da siz de o zaman yani diyorsun ki hemen bir arkama yaslanayım falan edasıyla bir yaslanıyorsun arkana, bir geliyorsun bitmiş her şey yani. Ondan sonra Allah çarşınısını pazar etsin herkesin. Evet, bugün konuşmak istediğimiz konu böyle bir girizgah yaptım 5 dakikalık. Şu anda önümde de saniye akıp gittiği için tam da 5 dakikada böyle bir girizgah yaptım. Hani hem podcastlerin arkasında ne oluyor, konuk alıp almaması sıkıntı. Yani bu arada beni Amerika'da dinleyen birisi varsa, podcast yapmak isteyen veya hali hazırda yapan, bana da mutlaka ulaşsın. Geçen gün Twitter'da birini gördüm ama yani pek de böyle bu konularda çok cool takılan bir adamım ben. Hayatta kimseye öyle gidip de bir şey yazmam yani. Niye bilmiyorum. Böyle gece kulübüne gideriz, arkadaş falan öyle diyorum. Yani arkadaşım bir Furkan vardır. Onunla da daha önce programlar yaptık. Bu var daha önceki kayıtlarda. Furkan'la podcast ya. Furkan'la gece kulübüne falan çıkıyoruz. Furkan böyle yapıyor. Oğlum Zakan ne bu coolluk ya diyor. Bir köşeye çekilmişsin. O da o sırada şey gibi sahneye çıkmış, DJ'nin arkasından insanlara dans edelim diye el kol yapıyor yani. Yani böyle bir garip bir huyum var benim. Bazen bir gereksiz coolluk çöküyor üzerime ama ben yazarsanız çok memnun olurum. Memnuniyetle program yaparız, programlar yaparız. Bir düzenli schedule'da da uyuşursak. Ben bu konuda çok açığım. Evet, bugün anlatmak istediğim şey Amerika'da gelmeden önce, yani birazcık bu Amerika temasına dönelim. Başka şeyler satmıyor. Şimdi oturduk, neleri konuştuk, hiçbiri satmıyor. Amerika'ya geri dönelim. İnsanlara istediğini verelim, değil mi sonuçta? Geçen öyle bir eleştiri aldım, buradan da beni dinlerse. Yani dedi, Acun Şeyma konusunu dinleyecek, senden mi dinler ya kardeş? Biz orada Acun Şeyma konusunu öyle konuşmadık. Biz orada Acun Şeyma konusunu konuşurken ki olay, arkadaş var içeride. İçeriden bu konuda farklı bir şey oldu mu? Mesela güzel de bilgi de verdi. Bir sonraki başka birisi de bana mesaj atmıştı. Mesela şey demişti, ben televizyonla yani çekilen yayın görüntüsüyle televizyona aktarılan görüntü arasındaki sürenin farkından bir haberdim. Bir haber, bir denmez o, bir haberdim. Şu anda yani böyle şeyler de var. Yani ben hep söylüyorum, ben bu eleştiriyi yapan arkadaşa da aynı cevabı verdim. Dedim ki ben dedim Amerikan konsolosluğuna, yani Türkiye'nin Amerika'daki konsolosluk çalışanı olmak istemiyorum. Herkese Amerika'ya gelin de, yani Amerika'ya gelin temasında da konuşmak istemiyorum. Çünkü ben kendim burada olduğum için mutlu değilim. Bir başkasının da ya mutlu olmayacağından da %1 milyon eminim. Şu an kim gelirse gelsin Amerika'ya arkadaşlar. Yani uzun vadede bir mutluluğu burada bulmayacağından %1 milyon eminim. Burada mutluluk yok arkadaşlar. Yani buraya insani duygularınızdan arınırsanız mutlu olursunuz. Yani nedir o insani duygular? Ya kardeşim ben insanım, arada bir dışarı çıkacağım, kafamın uyuşacağı iki kelime muhabbet edeceğim insan istiyorum dersen, öncelikle dışarı çıkmaya vaktin olmayacak. İkinci olarak da o kafa dengi iki kelime konuşayım dışarı çıkayım dediğin insan olmayacak. Üç, yani daha bir başka konu. Biz Türkiye'deyken her gece dışarı çıkarak büyüdük. Yani bizim için hafta içimiz, hafta sonumuz yoktu hiçbir zaman. Biz pazartesi günü de, yani dışarı çıkmaktan kastım, dışarı çıkmak demek Türkiye'de koca bir derya yani. Dışarı çıkıp her şeye, dışarı çıkıp parkta kola çekirdek de yapabilirsin. Yani Edirne'de Acar Park'a gidiyordun. Ananın merkez şarap gitar falan yani. Böyle bu şekilde de takılabilirsiniz. Ama burada dışarı çıkmak demek bir mekana çıkmak demek. Ve bunu da haftada bir gün, bilemedin yani haftada 2 gün yaparsan önündeki 3 hafta dışarı çıkmıyorsun. Böyle de bir durum var. Ya birazcık işte böyle bir evde çok, ya evde vakit geçirmeye çalışıyorsun açıkçası. Çünkü dışarıda işten güçten çok yoruldun. Ya burada hayat birazcık daha şey üzerine, nasıl diyeyim? Yani Marx ilk daha bu işçi sınıfı ortaya çıktığı zaman çalışmak için, yani yaşamak için çalışmak başladı diyor ve bu çok kötü bir şey. Bunun üzerine konu yazıyor, çalışıyor. Yani kapitalizmin, yani capitalism version 2'da artık seni çalışmak için yaşamaya değil, yaşamak için, ya evet, çalışmak için yaşıyordun. Yani yaşamak için çalıştın. Evet. Yaşamak için çalışmaktan çalışmak için yaşamaya çeviriyor. Arkadaşlar özür dilerim bu karışıklık için. Ama böyle yani eskiden, yani ilk, yani en ilk insanlar çalışmak gibi bir derdi yoktu. Yani çalışmaktan kalsın para kazanmak gibi bir derdi yoktu. Çalıştıklarıyla parasız bir şekilde kendi hayatını döndürebiliyordu. Bir süre sonra insan hayatına para girdi. Yani para girdi ama Yani gerçek anlamda herkesin cebine para aslında çok daha yani 19. yüzyılda falan girdi. Yani sanayi devrimiyle aslında insanların ceplerine para girdi. Ondan önce de para var. Ama kimsenin parayla işi yok. Yani bir şey mi yapılacak? Bir sökük kendi dikiyor. Yani bir şey yani 30 sene önce Amerika'da insanlar ortalama yılda kendine 10 parça kıyafet alıyormuş. Şimdi 65 parça olmuş. Ve şunu düşünün yani 19. yüzyılda insanlar sizce yılda kaç tane üstüne başına bir şey alacak ki? Kralı 5 tane alıyordur yani. Kralı 5 tane alıyordur. En zengin yani şeyden bahsetmiyorum yani aristokrasiden, ruhban sınıfından, Avrupa'daki veya işte krallardan, derebeylerinden. Yani bu tarz toplumdan bahsediyorum ben yani alt seviye toplumda. Yani düşün bakalım bir yani, Almanya'nın bir köylüsü yani Hollanda'nın bir köylüsü size yani 16. 17. yüzyılda üstüne kaç parça eşya alacak? Yani o zaman paraya ihtiyacı yoktu. Para girdince ne oldu? Yaşamak için çalışmaya başladın. Şimdi Amerikan versiyonunda bunu Capitalism Version 2'de çalışmak için yaşıyorsun. Çalışmadığı zaman bir hayatının olduğunu düşünmüyorsun. Yani hayatın çok ciddi bir boşluğa düşüyor çalışmadığın zaman Amerika'da. Bu genel bir şey yani bu böyle Türkiye'deki gibi bir şey. Türkiye'de çalışmayınca çalışmıyor. Bazen adamlar bir bırakıyor işi. Benim amcam geçen bir bıraktı kulakları çınlasın. Adam çalışmıyormuş 1,5 yıldır. Ne yapıyor Allah bilir. Bilmiyorum ben de ne yapıyor yani. Böyle olaylar olabiliyor Türkiye'de ama burada olmuyor. O yüzden bu bir yani kimsenin ben burada mutlu değilim. Etrafımdaki hiç kimse mutlu değil. Ve o gelirkenki hayallerimiz, hedeflerimiz, düşlediklerimizin hiçbiri burada olmamış. Yani ben burada 2,5 yılı açtım buradayım. 4-5 yıldır burada olanlar da var görüyorum ve adamların hayatında hiçbir şey değişmiyor. Hayatında değişmiş, hayatında bir şeyler değişmiş insanlar da en fazla kebapçı falan açıyorlar da ondan sonra hayatları değişiyor. Yani eğer diyorsanız ki kardeşim ben ya bunu da dediğim zaman herkes eyvallah tabii kardeşim yaktık gemileri falan diyorsunuz da yani 25 yıl ameliliğe 25 yılın sonunda da kebapçılığa fitseniz gelin ama yani bunu dediğin zaman da hemen Türkiye'deki hayat vuruluyor. Üstüne ne deniyor ki yaparım ederim işte o yaparım ederim 3 ay oluyor 5 ay oluyor belki 6 ay oluyor. Gelin bakın Türkiye'de okumuş mimarlar, mühendisler, işte iktisatçılar, İBF'ciler, mühendislik fakültesi, bütün fakülteden insanlar. Gelin bakın şu anda hava New York'ta. Geçen gün bir arkadaşım dedi ki hava nasıl dedi. Hava çok güzel bugün ya dedim. Cam açık uyudum dedim. Baktım havaya hava daha yeni baktığımda 5 derece olmuş. Ben gece cam açık yatarken 0 derece falanmış. Yani 0 Celsius'muş. Ben cam açık uyumuşum. Hava çok sıcaktı çünkü. Yani öyle düşünün. Yani bu böyle havalarda millet dışarıda bisiklette delivery yapıyor şu anda. Delivery yapıyor yani. Bununla nasıl diyeceğini şaşırıyorsun. Bazen aksan yapıyorum. Delivery diyorum. Bazen yapmıyorum. Delivery diyorum. Ama yani çalışıyor çocuklar bisiklet tepesinde şu anda. Veyahut başka insanlar görüyorum adamlar günde 12 saat şey yapıyorlar. Taksi sürüyorlar mesela böyle insanlar var ya da geliyorlar 10 saat pizza dağıtıyorlar böyle pizzacılara. Ne bileyim başka insanlar tanıyorum günde 10-12 saat molda oturmuş adam telefon tamiri yapıyor. Yine bunlar iyi işler yani bisiklet delivery düşündüğün zaman dışarıdasın bir de yani. O yüzden yani hem böyle bir Amerika elçiliği niyetim yok konu oradan başladı. Öyle bir niyetim yok. Çünkü yani ben burada mutlu değilim. Gelen kişinin de burada mutlu olmayacağını biliyorum. Çünkü bana yazanlar da genelde yani Türkiye'nin garibanı yazıyor. Benim konuştuğum insanlar yani benim gibi insanlar. Biz de benim de Türkiye'deyken param yok. Hala da yok yani. Ya ailemin de yok. Biz fakiriz. Çok fakiriz. Yani öyle şeyiz. yani genel olarak Türkiye'de ekonomik beklentilerini karşılayamayacağını düşünen insanlar bana yazıyorlar. Amerika'ya gelmekle ilgili hislerini anlatıyorlar. Ya da şeyler var mesela ya da aileden mesela zengin, durumu iyi. Ama kendisinin o seviyeye çıkamayacağını düşünüyor Türkiye'de. Bu da mesela bir yeni nesil bir dalga. İran'da da böyle bir insanla tanışmıştım ben. Yani üniversite diplomasının para ettiği dönemde işte mesela girmiş bir şey okumuş etmiş mesela adam. Ne okumuş mesela gitmiş 2 yıllık muhasebe okumuş mesela bir insan düşünsenize 1965 doğumlu mesela. sene 85, 20 sene sonra 86'da mesela yüksek okuldan muhasebe diplomasıyla mezun olmuş insanlar şu anda çok zenginler Türkiye'de. Zenginliklerinden kastım da şey zengin, yani milyoner değiller ama ortalamanın üstünde para kazanıyorlar ve güzel kaliteli bir hayat yaşamışlar. Ama çocuğu da biliyor ki ne yüksek lisans diploması, yani yüksek lisanstan kastım yani yüksek okul, yani bu meslek okullarının verdiği 2 yıllık diplomayı bırak, 4 yıllık diploma da yetmeyecek. Bir de şöyle bir fetiş başladı Türkiye'de. Bu söyleyeceğimi lütfen dikkate alın. Arkadaşlar, siz 4 yıl okul okudunuz değil mi? Ne okudunuz? Mesela iktisat okudunuz. 4 yılın sonunda bir iş aramaya kalktınız. Kafanıza göre bir iş bulamadınız. Ben bir 2 yıl daha okuyayım, yüksek lisans yapayım. Hayatınızda vereceğiniz en kötü karardır arkadaşlar. Yüksek lisans yapmanıza gerek yok. Yani ya gerek yoktan kastım şu. İşinizi elinize alıp güzel, yani güzelden kastım öyle veya böyle bir işe başlamadan değil, yüksek lisans üstüne doktora da yapsanız kimse size gelip de şey demeyecek. Yani siz hadi hemen senin müdür yapalım demeyecek. Yani yani şu, ya size şöyle bir örnek vereyim. Yani Süleyman Demirel ilk defa Adalet Partisi'nin başına geldi 60'ların sonuna doğru. Adam partinin başındaydı. Başbakan başka bir insandı. 2-2,5 aylığına başka birisiydi başbakan. 2,5 aylığına mı? 3 aylığına aynen. Ama o zaman da Adalet Partisi'nden birisi başbakanlık yapıyor. Adalet Partisi'nin genel başkanı kim? Süleyman Demirel, seçilmiş adam. 3 ay başbakan yardımcılığı yaptı. Hiçbir tecrübesi olmadığı için daha önce. Yaşı da 40, 41, 42 falandı. O zamanın Türkiye'sinde genç görürdü. Ya şu anın dünyasında politikacılar gençleşiyorlar. Öyle de bir olay var. Yani yaşlı politikacı çok, yani Türkiye'deki terör rejimi harici kalanlarında çok böyle yaşlı insanlar kalmadı. Trump da yaşlı ama mesela Obama seçildiğinde böyle 40'larında falandı o da yine. Yani böyle bir gençleşiyor dünyada siyaset genel olarak. Ama onun harici, yani her şeyi bir tarafa bırakalım. Yani adam, yani parti başkanı oluyor, parti iktidarda, adam başbakan yapmıyorlar. Diyorlar ki bir 2-3 ay çalış. Yani o yüzden bu işler istediğinizi yapın. İstediğiniz kadar yüksek lisans okuyun, istediğiniz kadar doktora yapın. Hani üniversitede kalmayı düşünmüyorsanız girmeyin bu işlere. İki, bir üniversitede kalmayı düşünmüyorsanız. İki, yani okurken kendinizi finanse edebileceğinizi düşünmüyorsanız da yüksek lisansa başlamayın. Ne iş olursa başlayın yapın. Ya bu işler böyledir. Kimse 21, 22 yaşında, 23 yaşında dünyalara sahip olmadı. Milyoner olmadı. Kim, yani Türkiye'de 21 yaşındaki bir genç 22 yaşında, ben şimdi 21 iken hep 21 diyordu. Şimdi 22 olduğum için 22 diyeceğim. Yani Amerika'da 22 yaşında bir genç fakir tesellisine bak ya, kendi başarısızlığımızı kendi başarısızlığımızı bütün Amerika'ya mal ediyoruz. Ya öyle değil de, yani hani o düş baktığın zaman ben görüyorum Amerika'daki insanların da iyi hayat seviyelerinin artışı, emin olun 27-28 yaşından evvel gelmiyor ve bu adamlar 16 yaşında çalışmaya başlıyorlar. Hani 16 yaşında da çalışmaya başlıyorlar mı da ayrı bir klişe. Yani 16 yaşında yazın çalışıyorlar. Bu arada da okul zamanında da haftada bir gün gelip iş çalışıyorlar. Ama buradaki lise Türkiye'deki gibi değil. Buradaki liseler Amerika, yani üniversite gibi olduğu için, yani özellikle de lise son sınıfta haftada 2 gün falan okula gidebilirler. Eğer yukarıdan kredi, işte ders, üstten ders falan alma durum var. Yani biraz üniversite gibi burada lise okudukları için. Yani adamlar zaten haftada 4-5 gün evdeler. Bir günü de gelip çalışıyorlar. Okul zamanında da liseliler. Ondan sonra hani 18-19 iyiden iyiye çalışma hayatına başlıyorlar. Yani bakmayın, yani ben burada görüyorum artık, yani öyle şey, bir şu klişe bile tarih oldu yani. Abi adamlar yurt dışında 18 yaşında kıçına tekmeyi vuruyorlar çocuğu. Bu da artık tarih oldu. Ben görüyorum etrafımda çok fazla insan var. Yani hala bu klişeyi tarih edecek kadar değil. Ama yani emin olun 50-50, yani eğer böyle bir hasbelkader işte bir üniversiteyle veyahut işte 17, işte 18-19 yaşında çok sevdiğini düşündüğü işte kız arkadaşı veya erkek arkadaşıyla eve çıkmamışsalar, böyle bir durum söz konusu. Yani bakıyorsun genel olarak, Ailesiyle yaşıyor hala burada da insanlar. Yani o klişe de artık tarih oldu. Ya kardeşler, burada adamlar çıkıyorlar evlerine falan. O da artık bir klişe burada. Yani o yüzden kendinize çok yüklenmeyin ve gerçekten daha iyi bir işte çalışmak istiyorsanız var olduğunuz işte daha çok çalışın. Yani haftada 60 saat, 70 saat, 80, ben mesela bir 2,5-3 aylık bir dönem biliyorum kendimden. Yani 90 saat ya yani 85 saat çalıştım bir hafta, dedim ki ulan ne kadar az çalıştık ya, kendime vakit ayırıyorum falan diyordum yani. Siz birazcık, yani bunu kendimi övmek için de söylemiyorum, hani öyle lafın gelişi dedim, hani 70 saat çalışmak size koymamalı haftada. En azından bana hayatımın bu evresi de şu anda koymuyor. Koymaması da beni mutlu ediyor açıkçası. Ve 70 saat çalışmak size de koymamalı arkadaşlar. Çünkü başka türlü bu iş, bu devran dönmüyor. Yani ne iş yaparsanız yapın. Mesela işte radyo televizyon bitirdiniz. Siz işte ne bileyim kablo taşıtıyorlar. Deyin ki bu kablo az, daha fazlasını verin bana. Yani hemen öyle kaçmayın. 2 gün çalıştınız, 3 gün çalıştınız, baktınız ağır iş. Ya baba ben 3 gün, ya bırakmayın o işi orada. Çünkü emin olun yüksek lisans okumak size hiçbir şey kazandırmayacağı gibi vakit kaybettirecektir. Çünkü şöyle olacak, siz şimdi yüksek lisans yapacaksınız. Yüksek lisans bitecek, adamlar size yine aynı işi verecekler. Size şey demeyecekler yani, hadi sizi yükseltelim demeyecekler. Yani size gel hemen seni genel müdür, yani kimi ne zaman genel müdür yapmışlar. Neyse, bu arada da 22 dakika oldu, ben konuya hala giremedim. Gireceğim konu şuydu: Amerika'ya gelirken dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Birçoğumuzun bu yanlışı yaptığını görüyorum ben. Yani birkaç yanlış var konuşmak istediğim. Öncelikle şu anda aklıma gelen, her zamanki gibi ben hiçbir zaman not alarak podcast kaydetmediğim için İlk aklıma gelen, arkadaşlar yanınızda yiyecek içecek getirmeyin. Ya getirmeyin, ya zaten getirmeyin. Ya ben de şunu anlamıyorum. Bir arkadaşım var, yanından nar ekşisi getirmiş. Niye nar ekşisi getir dedim. Kısır yemeyi seviyorum. Ya kısır yiyecektim, buraya niye geldin dedim kıza ya. Ya madem bu kadar kısırla aranda duygusal bağ var, ya kal kardeşim Türkiye'de. Yani buraya gelmenizin asıl amacı burada yani önünüzdeki 50 yıl kölelik yapmak olmasın. Buraya geldiğiniz zamanki amaç her gün başka bir mutfaktan yemek yiyin. Özellikle New York size bu imkanı tanıyor ve pahalı da değil arkadaşlar. Yani hani milyon dolarlar ödemek zorunda değilsiniz işte bir Moğol mutfağını tatmak için, Brezilya mutfağını tatmak için. Yani Moğolistan neresi, Brezilya neresi? Yani verdiğim iki örneğe bakın ve bu ikisini de çok rahatlıkla normal yemek fiyatına yiyebilirsiniz. Yani bu fırsat elinizde varken, yani illa her gün de dışarıdan yemek yiyin demiyorum. Evde yine sen kendin Türk yemeği yapmak istiyorsan yap. Ama şunu da anla, yani gelmişsen buraya kendine bir şeyler kat. Çünkü yani burada çok pamuk ipliğinde yaşıyorsun. Burası göçmen, yani immigrant friendly bir ülke değil. Göçmen canlısı bir ülke değil. Yani ya zaten hiçbir ülke öyle kollarını açıp kimseyi beklemez de. Burası hiç öyle bir ülke değil. Yani burada pamuk ipliğinde yaşıyorsunuz. Green Card adası, yani vatandaş olana kadar her şeyiniz pamuk ipliğinde. Green Card alıyorsunuz, tak kapıda yakabiliyorlar. Yani korkmayın, yani korkun açıkçası buraya geldiğiniz her anda. Çünkü her an her şey olup siz gözünüzü bir anda Türkiye'de açabilirsiniz. O zaman dönüp baktığınızda elinizde ne kalacak? Yani nar ekşisiyle kısır yediğiniz New York günleri mi aklınızda kalacak? Veya ulan be şurada da işte ne bileyim bir Çin yemeği yedik, ya da ne bileyim bir işte bir Pakistan yemeği yedik. Abi mükemmeldi falan yani. Hani bunu diyebilin bence. Yani bu bence sizin nar ekşisiyle yapacağınız kısırdan çok daha önemli, değerli. Bu arada bana kısır göndermek isteyen arkadaşlar olursa 674 Bergen Avenue, Jersey City, New Jersey adresine gönderebilirsiniz. Her türlü kısırınızı, nar ekşinizi alırım. Ben yemedim yıllardır. Yıllar oldu kısır yemeyeli. Ya örneğin, yani hani ben öyle diyorum. Yani beni boş verin, dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. O hesap, yanınızda yemek getirmeyin. Bunu dememdeki ilk, yani açıkladığım ilk sebebi şuydu. Yani anlattığım üzere bu işin Amerika'ya gelirken bir vizyon sahibi olmanız. İkinci ana sebebi ise bu konunun. Arkadaşlar kapıda siz geldiğiniz zaman şeyde havaalanlarında sizin çantalarınızı kontrol ediyorlar zaten. Bu bir ilk defa bu bilgiyi ben vermiyorum. Hepinizin bildiği üzere çantalar kontrol ediliyor. Ve ben Oğuzhan'dan, Fit Traveler Oğuzhan'dan şu hikayeyi duymuştum. Mesela bir kız yanında Türkiye'de de olan bir makarnayı getiriyor. Ben bunu bir daha duydum. Ya ben bunu gördüm yani. Bir iki ya çay, makarna, işte o bir sürü şey yanında getirmiş insan gördüm ben. Yani ya ben 100 liralık bir market alışverişiyle Amerika'ya gelmiş bir kızın bir çantasını gördüm ya. Ben utandım öncelikle o çantayı görünce. Niye böyle bir şey yaptın dedim. Çok da riskli bir olay. Riski de şuradan. Sizin çantanızı kontrol ettikleri sırada yemek bulursalar size bazı yaptırımlar uygulayabilirler kapıda. Mesela Oğuzhan'ın anlattığı hikayede Oğuzhan demişti ki yanında bir makarna getiriyor. Bildiğin normal bir makarna yani. Niye insan yanında makarna getirir? Bu bir soru zaten kutuda. Ve bu makarna için buna şey diyorlar. Kapıda diyorlar ki ya bize işte 400 dolar ödeyeceksin ya da biz seni geri göndereceğiz. Kız da 400 dolar ödemiş. Yani kadın cinsiyetinin kadın olduğunu söylemişti olsa. Yani ben tanımıyorum. Ben Oğuzhan'ın yalancısı olarak bu hikayeyi sizlere aktardım. Ama böyle şeyler var. Yani emin olun var. Kimse kendini şey sanmasın. Yani olan biz de işte şeyiz yani getiririz yanımızda ne istersek geçer gideriz kapıdan falan diye bir şey yok. Size bu konuda şey yapıyorlar. Yani kontrol ediyorlar. Ve bu konuda da cezai uygulayabilirler size ve bu ne yapacaksınız mesela? Yani varsa yanınızda paranız ki büyük ihtimal yani 400 dolarsa bir 500 dolar en azından yanınızda para olmasını tavsiye ederim ben. Ya hadi bak mesela 500 dolarla geldim. Ben 500 dolarla geldim. Düşünsene kapıda 400'ünü kapıya verdim. Çıkacağım ne yapacağım şimdi 100 dolarla ben? Burası ucuz bir ülke de değil. Burası çok pahalı bir ülke. Yani 100 dolarla hiçbir şey yapamazsınız yani. 100 dolarla düşün Work and Travel'da indin mesela. Work and Travel'a geldin indin. Mesela yaşamak yani bazı insanlar var böyle dağ başları otellerde oturuyorlar. Oraya ulaşım da yok yani. Oraya giden otobüs de yok. Ulaşım da yok. Hiçbir şey de yok. Düşünsene şimdi öyle bir yerde kaldın. Oraya gidebilmen en az belki 200-250 dolar sana masraf ama cebinde var 100 dolar. O yüzden bunları akıllıca düşünmek lazım. Dolar olmuş 5.7, 5.77. Bu konuları akıllıca düşünerek gelmek lazım. Yanınızda yiyecek, içecek bulundurmayın bence. Gerek yok. Boş verin. Burada bir sürü Türk marketi var. İlla bir şey istiyorsanız bulursunuz. Burada yani Türkiye'de olup da burada bulamayacağınız hiçbir şey yok. Ha, birazcık pahalı o kadar. Ama yok değil. İmkansız değil. Bulursunuz, yaparsınız. Ama bırakın o 400 dolar girişte mesela örneğin o hikayede bana 400 dolar diye aktardılar. Hani tam olarak ne kadar bunun cezası, neye göre ne ceza kesiliyor, bunun skalası nedir ben bilmiyorum. Ama bir ceza ile karşılaşabilir misiniz? Karşılaşabilirsiniz. Karşılaşanlar var. Karşılaşanları gördüm. Yani tanıdığım böyle bir kısadan hisse bir hikayede anlattım. O yüzden yanınızda yemek getirmeyin. İkincisi olarak da arkadaşlar... Work and Travel için geliyorsanız ve indiğiniz havaalanıyla gideceğiniz şehir arasında bir mesafe varsa mümkün mertebe otobüsle gitmeye çalışın. Size ben niye bunu söylüyorum? Anlatılanın aksine Amerika'daki otobüsler için çok kötü öyle böyle şöyle bir tane şey anlatılıyor. İşte Greyhound işte Chicago'da çok tehlikeli öyle. Ya öyle bir şey yok. Yani planladığın sürece, doğru planladığın sürece tabii ki de otobüs toplu taşımadır. Bir shuttle gibi size hizmet vermez. Ama şunu da unutmayın. Ben mesela shuttle'la kaç 5 saat boyunca 5 saatten fazla 6-7 saat havaalanında o shuttle otobüsünün dolmasını bekledim. Bir de üstüne üstelik 50 dolar mı 70 dolar mı ne bir de para verdim. Yani ben o kadar bekledikten sonra beklemeseydim inseydim aynen havaalanından Ohio'dan trenle otobüs durağına geçip biletimi alsaydım 20 dolara Wisconsin Dells'teydim. Hadi bir de taksiye binerdim oradan 30 dolara Dells'teydim. Biz dedik ki shuttle'la gidelim işimiz sağlam olsun 7 saat bekledik bir de üstüne 70 dolar para verdik bir de yani adamlardan da fırça yedik orada yani. Gidiyorum kardeşim şoföre ya ben niye bekliyorum niye bekliyorum. Meğer sağ adamlar otobüs dolsun öyle gidelim. Dolmuşa müşteri bekliyor sanki. Ya kardeşim sen hiç plan yapmadın mı, program yapmadın mı, sana kimse mesaj atmadı mı, rezervasyonunu kaç kişi gelecek, ne yapacak, ona göre konuşsana benimle ya. Yok ama işte adamlar 7 saat bizi o zaman beklettiler arkadaşlar. Siz de böyle Amerika'daki ilk gününüz piç olmasın istiyorsanız iyi araştırın, güzel araştırın, otobüs biletlerine bakın. Yani o konuda yani o kadar da zor değil. Ha ama ben hiç İngilizce bilmiyorum, hiç sıfır İngilizce konuşuyorum derseniz shuttle otobüsü ayarlayabilirsiniz. Bu konuda Türkler bu işi çok yapıyorlar, çok seviyorlar. Ben Türk'te yapmamıştım o zaman, ben bir Amerikalı bir shuttle'cıyla gelmiştim. Ya bilmiyorum, Türklerle gelenler de memnunlar yani açıkçası. Ben Türklerin de herhangi bir şikayetine... Ya ben o zaman şey demiştim, ha Türk mü, uzak durayım falan deyip Türklerle yapmamıştım işimi. Ama sonradan Türklerle yapanlar da gördüm. Gayet de mutlular yani, adamların hiçbir öyle dertleri tasaları olmadı yani. Hiç ben bu konuda Türklerden şikayetçi olunan pek duymadım. Hatta ben hiç duymadım da mutlaka olmuştur diye bir %10'luk bir pay bırakıyorum yani bu duruma. O yüzden Türklerin de bu konuda güvenilirliği yüksek. Yani yapabilirsiniz Türklerle bu işinizi. Buna dikkat edin. Üçüncü olarak da beklentinizi düşürün Amerika'ya gelirken. Yani en dikkatli olmanız gereken konulardan bir tanesi beklentiyi düşürmeniz. Çünkü Amerika'daki beklentilerinizi yüksek tutarsanız çok kaybedersiniz. Öncelikle ben Work and Travel genelinde, bu program genelinde konuşuyorum. Benim söyleyeceklerim yani New York'a öğrenci vizesiyle gelmiş veya New York'a Work and Travel'la gelmiş insanlara dahil değildir bu. Yani şehir olan New York City'ye gelen insanlar dahil değil buna. Şu var. Çok küçük bir yere gideceksiniz. Genelde böyle hareketsiz falan olacak. Aa işte burası Amerika'nın Yozgat'ı, burası Amerika'nın Çorum'u falan gibi şakalar yapılacak sürekli. Böyle küçümsenmeye çalışılacak. Bu küçümsenme zaten bir göçmen psikolojisidir. Göçmen psikolojisinde geldikleri yer mükemmeldir. Burası çok kötüdür ama niye dönmüyorsun? İşte dönemiyorsun. İşte bu bir göçmen psikolojisidir. Bu özür dilerim. Bu psikolojiyle beraber ya zaten bu psikolojinin verdiği bir durum var. Bir de üstüne Amerika'da köye geliyorsunuz. Yani köy yerinden ne bekliyorsun? Ya bunu dediğin zaman da sana böyle şey yapıyorlar. Laf yapıyorlar, burun kırın yapıyorlar. Bu Amerika'nın küçük yerlerine aşık bizim Amerikancı tayfamız var. Bu adamlar bitiyorlar. Bir köy yeri görmeye dursunlar. Ya baba köy yeri ya, bu köy yeri diyorsun. Anlatamıyorsun da adama ya. Bana diyorlar ki niye Wisconsin'a gidip yaşamıyorsun? Wisconsin'de yaşayan herkes çok mutlu. Ya kardeşim sen de niye Artvin'e gidip yaşamıyorsun? Artvin de çok güzel. Doğası moğası çok güzel. Sen de o zaman İstanbul'da yaşama, Ankara'da yaşama. Kalk git Artvin'de yaşa. Niye yaşamıyorsun kardeşim Artvin'de? Her hafta sonu bir dağa, bir göle, bir şeye gidersin. Kardeşim gel o zaman ile Artvin'e kadar gitmene gerek yok. Mesela ben Zonguldak Ereğli'yim. Karadeniz Ereğli'de cennet gibi yer. Bir tarafı yeşil, bir tarafı mavi. Hayat çok nezih, insanlar nezih, sakin, trafik yok, hiçbir şey yok. Relax bir hayat var. O zaman git Karadeniz Ereğli'de yaşa kardeşim. Niye New York, İstanbul'da yaşıyorsun? Niye İzmir'de, Ankara'da yaşıyorsun? Yani geç işte bu işler, aynı durum. İnsan her yerde insan. Yani o köy yerinde hayat ne kadar olabilirse, özellikle de yani büyük şehirlerde doğup büyümüş insanlar için geldikleri şey, yani mesela İstanbul'da doğmuş büyümüş bir adamın Wisconsin'dense geldiği zaman yaşadığı şokları ben gördüm. Yani adamlar kafayı yediler 3 ay sonra ya. Dediler ki oh sonunda gidiyoruz diye. Adamlar yani şey düşün, Amerika'dan Türkiye'ye gitmeyi kutluyordu çocuklar ya. Bu nedir ya dediler yani. O yüzden beklentinizi düşük tutun, özellikle Work and Travel'cı tayfa için söylüyorum. Öğrenci vizesiyle New York'a gelen tayfa için de aynı şeyi söylemem mevcut. Yani geldiğiniz zaman beklentinizi düşük tutun. İşte ne bileyim 2 artı bir evde 7 kişi yaşıyorsanız kendinizi çok üzmeyin. 3-5 ay hemen kendinizi bir toparlayıp bir ev tutmaya çalışın. Ben evi burada en büyük direk olarak görüyorum. Yani evin düzgün olan bir insanın öyle veya böyle eve geldiğinde huzur buluyorsa, yani evde bir sıkıntısı yoksa, yani evin sorunsuz bir yer olması lazım benim düşünceme göre. Özellikle işte böyle göçmenler için veya işte göçmenliğe müsait öğrenciler için, yani burada mesela adam öğrenciliğe geliyor ama 10 yıl dil okulunda okuyan var. Bu adam öğrenci değil, bu adam artık göçmen olmuş, kağıdı uzatıyor yani, vizeyi uzatıyor. Böyle de bir imkanınız var bu arada arkadaşlar. Bana da bu çok sık gelen bir soru. Yani 3 haftalık dil kursuyla da Amerika'ya gelseniz o 3 haftalık dil kursunu 30 yıl falan uzatabilirsiniz. Yani hiç kimse size niye uzatıyorsun demez parasını verdiğin sürece. O yüzden evin sorunsuz bir yer olması lazım benim kanımca. Özellikle bizim gibi insanlar için. Çünkü bizim zaten hayatla ilgili bir sürü derdimiz var. Bir de evde sorun olduğu zaman hiç o çekilmiyor. Hayatı çok daha kötü bir hale sokuyor. Yani sizin sorununuz 5 eksikken evde de 2 eksik bir sorun varken o 2 eks normal bir 2 eks gibi hayatına etki etmiyor. Yani bir 5-6 eksik hayatına etki ediyor. Yani sen diyorsun ki o ben 7 eksik üzüleceğim diyordun. Yani 5 artı 2. Hayır, artık 5 artı 5'lik üzülüyorsun. 10 eksik üzülüyorsun yani. Yani o kadar etkiliyor senin hayatını. Ama bunları da çok kafanıza takmayın. Yani bir 5-6 ay takmayın en azından. Veya işte 1 yıl. Ve genel olarak Amerika'ya alışma sürenizi de 5 yıl olarak ayarlayın. Yani 5 yıldan önce Amerika'da hiçbir şekilde hiçbir şeye alışılmıyor. Ve hiçbir şekilde bir yere de bir şeye de adım atılmıyor. Yani Amerika'da 5 yıldan evvel bir şeye adım atmış insanlar çok büyük risk alıyorlar. Ve bu riski sonunda çok batan. Yani bizim birlikte Work and Travel'da kaldığımız tayfadan bir tek 3 kişi falan şu anda hala Amerika'dayız. Çok da bir vakit geçmedi. Yani bu 3 kişi 1 yıl işte nasıl diyeyim işte 2,5 yıldır Amerika'dayız desek 2 yıldır da işte New York'ta yaşıyorum. Ya bu geçen sene de 3 kişiydi yani. İlk 1,5 yıl patır patır hepsi döküldü. Herkes döküldü yani arkadaşlar. O yüzden böyle bence büyük yatırım büyük yani büyük işler çok da yani bir 5 yıl bence girmeyin. Ya buraya da gelip de yani peçete satarak zengin olacağınız hayallerine kapılmayın. Yani zenginlik o kadar kolay bir şey değil. Zenginlik o kadar gerekli bir şey de değil bence insan hayatında. İnsan hayatında paradan çok daha mühim şeyler var. Paraya tapmayın. Amerika'da paraya taparsanız özellikle insanlığınızı kaybedersiniz. Yani iki tane arkada yani tabutunuzu taşıyacak 4 kişi bulamazsınız burada da paraya düşerseniz. Öyle de bir durum var. Yani hani tamam para kazanıyorsun ediyorsun ama hani tabutunu taşıyacak 4 tane adam bulamazsın. O yüzden hiç böyle durumlara düşürmeye kendinizi gerek yok. Rahat bir çalışma schedule'ı kendinize ayarlayın, oturtun. Olabildiğince buradan yararlanın. Çünkü bu bir gerçek. Burada adamlar Türkiye'nin çok önünde yaşıyorlar. Önünde yaşamalarının sebebi de gelir gidere göre yatırım yapmaları. Ben buna bağlıyorum. Yani hiç başka hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Yok adamlar işte bizimkiler rasathaneyi bombalamış da etmiş de o da bu da. Yok kardeşim. Sorumluluk sahibi bir birey gibi adamlar ülke inşa etmişler. Adamlar demişler ki ya bu New York büyük yer bizim köprüye ihtiyacımız var. 3 tane köprü yapmışlar. En yenisi 1908 mi 1910 yılında bitmiş yani. Mesela Manhattan adasıyla Long Island'ı birbirine bağlayan 3 köprü var. Ben bunu daha önce de söyledim. Mesela Manhattan Bridge, Queensboro Bridge and Brooklyn Bridge. Yani bunların en eskisi yani en yenisi 1910 yılında falan bitmiş. Yani bu şey gibi sorumluluk sahibi bir birey ne yapar? Mesela diyelim ki sorumluluk sahibi bir bireysiniz. Aylık maaşınızı aldığınız ne kadar? Farzı misal 2000 Türk lirası. Senin ne kadar? 500 lira kira ödeyeceksin. Tak 500 lira kirayı ödüyorsun. Ne kadar kaldı elinde? 1500 lira. Dedin ki ben dedin 200 lira da faturalarını ödedim. Telefon faturanı, elektriğini, suyunu ödedim. Ne kadar yaptı? 700 dolar. Yani 700 TL yaptı. Ne kadar kaldı? 1300. İşte bu 1300 de sana harçlık kaldı. Sen şu an masraflarını düştün. Bir ay boyunca yiyeceğin 1300 lira. İşte bundan mutfak alışverişini yaptırdın, ettin, onu yaptın, bunu yaptın. Bak sorumluluk sahibi bir bireymiş gibi. Önce ödemen gereken şeyleri ödedin. Kalanını yiyor, kendine harçlık yaptın. Ama sorumluluk sahibi olmayan bir birey ne yapar? Gelir, ev kirası. Belki öder. Hadi diyelim ki ev kirasını ödedi. Faturaları mutlaka ödemez. Der ki ne gerek var? Bu 200 lira benim cebimde kalsın. Ben giderim bunun 1500 lira cebimde para var. Ben Manitayla gideriz burada bir Kapadokya tatili 2 günlüğüne. 2 günlük tatil ona en az 1000-1200 liraya patlar. Kalan 250-300 lirasıyla geçinmeye çalışır. O parada biter tutar başkasından borç alır eder. Böyle bir döngüye sokar kendini. Burada adamlar böyle yapmamışlar. Neye ihtiyaçları varsa kardeşim belirlemişler ve onun üzerinde çalışmışlar. O yüzden buradan olabildiğince yararlanmaya çalışın. Mesela ben ilk şeye gittiğim zaman işte bu Doğa Tarihi Müzesi var. Natural History Museum, Natural History Museum of America var. Bir de Metropolitan Museum var. Buraların ikisine de gittiğim zaman ya ben şunu gördüm. Özellikle de ilk defa Natural History Museum'a gittiğim zaman, Doğa Tarihi Müzesi'ne gittiğim zaman orada mesela gençler gördüm. Gençler dediğim ben de yaşlı değilim de yani lise öğrencilerini falan gördüm. Ödev gibi ödev yapıyorlardı yani. Not alıyorlardı falan. Yani ben onu gördüğüm zaman bir de kendi lise hayatımı düşündüm şeyde Ereğli'de. Ya hani bir ucundan girip bir ucun yani bütün bir Natural History o müzeyi gezmeniz Doğa Tarihi Müzesi de onun tam adına da bakalım. Yani yanlış olmasın. O müzenin adı evet American Museum of Natural History. O müzeye mesela ben düşündüm ya bu ya bütün müzeyi gezmeniz böyle 10-12 saatlik aralıksız bir gezmenize dayalı. 10-12 saat aralıksız gezerseniz o müzeyi bitirebiliyorsunuz. Ya insanlar böyle bir müzede ders çalışıyorlar. Ya ben şimdi kendi lise hayatımı, lisedeki öğretmen kalitesini, lisedeki yani yaşadıklarımı düşünüyorum. Yani ben nasıl olacak da New York'ta bir lise okumuş bir bireyin önünde olabileceğim. Ya bunun bir ya bu İstanbul için de geçerli. Yani sanki İstanbul'daki öğrenci hani neyse biz Ereğli'de küçük şehirde büyüdük diyelim. Abi Türkiye'nin vitrini neresi? İstanbul. İstanbul'da durum çok farklı değil. O yüzden Amerika'ya gelirken dikkate almanız gerekenler olacak. Bu podcast'in adı dikkate almanız gereken şeylerden bir tanesi de burada öğrenebildiğiniz kadar çok şey öğrenmek. Yani illa inandığınız işlerde para yani birazcık işte parayı arka plana atabildiğiniz bir 3-5 yıllık yani parayı takmadığınız sürece ya da takmamaya çalıştığınız sürece buralarda bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yani hayatınızı düzenli yaşayabilirsiniz. Ben öyle bir insan değilim. Düzenli pek hayat yaşadığım söylenemez. Ama eğer siz düzenli bir hayat yaşayabiliyorsanız hem çalışıp yani hem parayı düşünmeden yani hem para so yani hem çalıştığınız için parayla ilgili bir yani bir etkinlik öncesi çalışmam lazım veya başka bir şey aklınıza gelmeden hem çalışarak hem de gezerek düzenli bir hayatta burada çok şey öğrenebilirsiniz. Ben bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu çok önemli bir şey. Bence yani Amerika'ya gelen herkesin önüne koyduğu şey şu olması lazım. Ben bir şeyler öğrenip geleceğim olması lazım. Ve bu yani bu bir gerçek. Bu adamlar bizden ileride yaşıyorlar. Bu adamlar bilimde, sanatta, sporda bizden ilerideler. Ve bizim bu insanlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Ve ben bunun artık ben şu Amerikalılar salaktır, aptaldır gibi egolara veya işte ya buna bak boş adam bu ne 25 yaşında kardeşim sen 12 saat delivery yapıyorsun. Adam diyor ki ben diyor oyunculuk okudum ya diyor. Ben diyor oyunculukla ilgili bir şeyler kovalayacağım dediği için o adam salak sen Bill Gates olmuyorsun. Yani 12 saat delivery yaptığın için senin cebinde belki para olabilir ama hiçbir şey öğrenmedin. 12 saat araba sürdün, bisiklet sürdün. O adam bütün gün etrafındaki insan çevresini bir düşünseniz ya bir filme bile figüran olarak falan bile çalışsan kimlerle çalışma şansın var yani. O yüzden bu konuyu ciddiye alın. Buraya gelirken bir şeyler öğrenmek odaklı gelin. Kendinizi geliştirmek amaçlı gelin. Çünkü burası için hiçbir zaman bir şey ifade etmeyeceksiniz. Yani bir göçmen olarak veya işte kim ne sıfatlı olursanız olun Amerika Birleşik Devletleri için de konuşuyorum. Başka devletleri bilmiyorum. Ya Almanya'da nasıl bu işler bilmiyorum. Umurumda da değil yani. Ama Amerika Birleşik Devletleri için hiçbir zaman hiçbir anlam ifade etmeyeceksiniz. Günün sonunda sen nesin kardeşim? Ucuz iş gücüsün burada. Ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Yani emin olun burada çalışan mesela Türkler var mühendis olarak falan çalışıyorlar. Adamlar onlar da yarı fiyatına çalışıyorlar. Yani o da bir Amerikalı mühendisin çalıştığı paraya çalışmıyor. O da ne oluyor kardeşim? Mühendisin ucuz iş gücü, ucuz mühendis olmuş oluyor. Yani sadece işçilikten değil yani seviye atladığınız hani görece üst seviye işler yaptığınızda dahi aslında o iş kolunun az yani şeyi oluyorsunuz. Ucuz oluyorsunuz. Yani mühendis oluyorsun, mühendisin ucuzu oluyorsun. Yazılımcı oluyorsun, yazılımcının ucuzu oluyorsun. Her şeyin ucuzu oluyorsun. O yüzden Buradan öğrenebildiğin kadar şeyi öğrenip en sonunda, günün sonunda ya kardeşim yeter deyip Türkiye'ye dönmeyi bilinmeli yani. Bu option sürekli açık tutulmalı ve bu şekilde açıkçası belki Türkiye'de dolar bazında daha az para kazanırsınız ama emin olun Türkiye'deki hayat kaliteniz buranın 10-15 100 katı falan olabilir. Yani şöyle düşünün. Günde 12 saat, haftada 6 gün, günde 12 saat taksicilik yaparak 10 bin dolar kazandığınızı düşünün. Bir de Türkiye'de haftada 5 gün 40 saat çalışarak şey yaptığınızı düşünün. Ne bileyim işte bir ithalat ihracat şirketinin işte yurt dışı iletişim, mesela yurt ithalat yapıyor, ithalat ihracat yapıyor. Burada neyse mesela çevirmenisin, mesela bu adamların iletişimini sağlıyorsun. İngilizcesini konuşuyorsun, Almancasını konuşuyorsun falan mesela, örneğin. Mesela Amerika'ya geldin, İngilizce öğrendin ve Türkiye'ye gittin. Bu İngilizce bildiğinle bir iş yapıyorsun mesela. Düşünsene yani, bu hayatta o hayat bilmiyorum ama Türkiye'de de ne kadar kazanıyorsun? 10 bin Türk lirası kazanıyorsun diyelim. 10 bin Türk lirası ne kadar yapıyor? İşte 1500-1800 dolar falan yapıyor. Öyle bir şey yapıyor. 1600, yani 1700-1800 dolar falan yapıyor. Ama o 1800 doların 10 bin liranın sana Türkiye'de verdiği hayatı burada sana 10 bin dolar vermiyor. Yani burada sana daha fazla para lazım o hayat için. O yüzden ve saygı. Saygı da çok önemli bir şey. Yani insan, yani bu saygı görmemek çok ciddi mental sıkıntılara yol açabilir ve bu mental sıkıntıların yarattığı şeyler, yarattığı sonuçlarla, yan etkilerle şu an Türkiye çalkalanıyor. Yani şu an Türkiye'de olan birçoğu işte ya kardeşim bu niye oluyor, şu niye oluyor dediğimiz, ya buna işte kadın cinayetlerinden tutun da yolsuzluklara kadar, bunların tamamı saygı duyulmadı yani insanların saygı duyulmaya, yani saygı duymayacağın insanlar yine saygı duyulmayacak işler yapıyorlar. Halbuki biz insanlarımızın hepsine saygı duyulabilecek sıfatlar atfedebilecek olsaydık, yani atfedebilseydik bu tarz, yani bu saygı görmemenin yarattığı mental sorunlarla şu an boğuşmazdık Türkiye'de. Yani bu bence çok önemli bir şey. Saygı görmek, saygı göreceğiniz işler yapabilmek çok önemli. O yüzden evet, kendi başıma da 47 dakika konuşabildim. Bu da ayrı bir rekorum. Genelde kendi başıma yaptığım podcastleri 25-30 dakikada bitirirdim. Ama bitirmeyeceğim. Evet, 47 dakika oldu arkadaşlar. Burada planlarım var demiştim, anlatmıştım. Bir radyo planım var demiştim. Hala o planım yürürlükte. Sanırım New York'ta bir radyoya başlayacağım gelecek sene. Bana destek olmak isteyen arkadaşlar her türlü desteklerini esirgemeyebilirler. Bana ulaşabilirsiniz. Beni hiç bir yerde tanımıyorsanız hasbelkader, o da nasıl oluyor bilmiyorum, podcastlerim karşınıza çıktıysa, ben Tuğrul Şengül. Instagram'da y.tuğrulsengul'um. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Bu aralar mesajlara daha çok bakıyorum. Bakmadığım mesajlarınız varsa arkadaşlar bana bir daha yazın, kusura bakmayın. Ya bana artık çok insan da yazmıyor. Bayağı da takipçim de düştü. Ağlayayım birazcık sizlere. Kimse de dinlemiyor bu podcastleri. Ağlayacağım o yüzden. Hayır. Sanırım bu kadar. Birçoğu söylemek istediğim birçoğu şeyi söyledim. O yüzden arkadaşlar kendinize dikkat edin. Her türlü şeyden kendinizi saklayın, koruyun. Ne olursa olsun üzmeyin. Mental sıkıntılar büyük bir sorun dünyamızda şu anda. Birçok insanda olan bir şey. Takmayın kafanıza. Ve kendinize iyi bakın. Benimle birlikte kalın. Yani stay tuned, stay cool. Böyle bir şey olabilir. Bu da Geography Now YouTube kanalından çaldığım bir şeydir. Severim kendilerini. Onlara da bir bakabilirsiniz. Güzel bir YouTube kanalı Geography Now. Biraz hızlı bir İngilizce konuşuyorlar. Ona adapte olabileceğinizi düşünüyorsanız. Belki altyazı seçeneği vardır. Ben hiç bakmadım ama yani güzel bir kanal, öğretici bir kanal. En büyük öğütüm size, yani beni dinlemeye layık gördüyseniz, bu kadar dakikada da dinliyorsanız, önemli olan şey bir şeyler öğrenin. Öğrenmekten hiçbir zaman sıkılmayın ve her zaman daha fazla öğrenmek için daha aç olun. Yani şeyi bir gün bir şey öğrendiğiniz açlığıyla ertesi gün 2-3 şey öğrenmenin açlığı daha aç olun. Yani her gün deyin ki ben dün 50 sayfa kitap okudum, bugün 60 sayfa için o açlığı gösterin. Yani şey demeyin, ben dün zaten 50 sayfa okudum, bugün okumasam ne olur, ortalamaya vurdum mu 25 sayfa yapar. Ki bu da Türkiye'nin kat be kat üstünde. Evet doğru, belki o seni Türkiye gibi bir az gelişmiş bir ülkede entelektüel yapar ama dünya çevresinde, yani dünya ortalamasının çok altında bırakır. O yüzden böyle düşünmeyin. Bir gün 50 sayfa kitap okuyorsanız ertesi gün 60-70 sayfa okumak için enerjiniz olsun. Ve ya dünden bir şeyi fazla yapın. Yani dün 100 adım attıysanız bugün 101 adım atın. Zaten hayat budur. Hayat, eğer bugün 100 adım atıp yarın 99 adım atıyorsanız ve bunu da sağlığınızla ilgili hiçbir sorun yoksa, mükemmel bir genç bir bireyseniz ve hala dün 100 ise bugün 90, ertesi gün 80 atıyorsanız siz yanlış yapıyorsunuz ve bu hayatı da hak etmiyorsunuz. O yüzden hepimiz bu hayatı hak etmek için çok çalışmalıyız. Çok çalıştığınız günler size diliyorum. Twitter'da anarşi yayıyorum bu arada. Anarşiye ortak olmak istiyorsanız o da Y to Grow Single. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Esen kalın. Görüşmek üzere.